Ayrım 60, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 525. BVA yine de kendisine verilen işten duyduğu hoşnutsuzluğu tekrarladı ve transfer olasılığının olup olmadığını sordu. BSBVA'ya bu konuyu biri mamirine götürmesini önerdi. BVA, BS'nin konuya karşı takındığı gönülsüz tavırdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Özellikle de buradan itibaren birçok yeri inanılmaz derecede sansüre uğramış birkaç satır takip ediyordu. Sansüre uğramamış birkaç kelimenin arasından hatasız yazılmış şekilde Van Arsdale narenciyecilik geçiyordu. Billy'nin ismi konusunda daha önce yaptıkları gafı burada tekrarlamamışlardı. B.S. anlamadığını söyledi. BVA açıklamaya başlayarak ailesinin iki sansürlü satır daha. B.S. şaşkınlığını dile getirdi. Çünkü B.S.'nin BVA'yı işe alma kararına bu tür faktörler etki etmemişti. B.S. kendisini BVA'yı işe alması için zorlayan kişilerin başında M.C.S.'nin babası Kanada Resmi Büyükelçisi M. Corbett Shay geldiğini itiraf etti. B.S.'nin anlayışına göre bunun temel sebebi BVA'nın Harvard'dan aldığı yüksek derecesiydi. Ama bunun yanı sıra tabii ki BVA'nın JKS seçim kampanyası sırasında bayan, sansürlü ile omuz omuza daha önceden bahsi geçen çalışmaları yürütmesi de yatıyordu. BVA bir şekilde nefes nefese kalmış ve bundan dolayı anlaşılmaz bir hal almış bir konuşmayla aile bağlantılarının bu konuda hiç rol oynamadığına ve şimdi de oynamayacağına karşı hissettiği şüpheyi dile getirdi. BS bunun doğru olduğunu itiraf etti. Ancak bu bağlantılar MCS ile kızlık soyadı sansürlü olan BVA'nın karısının ailesi arasındaydı. BVA kendisinin BS'ye kakalandığını mı düşündüğünü sordu. BS durumun bundan daha karmaşık olduğunu söyledi. BVA'ya yeminle kabul ettiği sorumluluklarını gizliliği konusunda uyararak hatırlatırken, BS, BVA'nın eşinin ailesinin sansürlü ismi ve onlar gibi insanlar hakkında kovuşturma açmak için ayrıntılı bir plan hazırlamakta olduğunu da sözlerine ekledi. BVA buna karşılık olarak kendisinin de aynı şeyi temenni ettiğini belirtti ve bu bilgiyi tabii ki eşine ya da onun ailesinin fertlerinden herhangi birisine iletmeyecekti. BS şaşkınlığını dile getirdi ve BVA'ya samimi olup olmadığını sordu. Alıştırma süresi tamamlanmıştı. BVA karısının ailesi tarafından gerçekleştirilen tüm suçların yasaların el verdiği ölçüde kovuşturulmasını görmek için her şeyi yapabileceği garantisini verdi. Aksi takdirde kendi siyasi geleceği var olmayacaktı. BVA karısının ailesinin, BS'nin ayrıntılı savcılık planında işine yarayabilecek yasa dışı gizli faaliyetlerine ilişkin ilk elden alınmış bazı bilgilere sahip olduğunu da sözlerine ekledi. BS bu söyledikleri için ona memnuniyetini ifade etti ve BVA'nın yeni görevine ilişkin bizzat bir şeyler yapabileceğini belirtti. BVA'ya elini uzattı ve kendisine ayırdığı zaman ve samimiyet için teşekkür etti. Toplantı tahmini saat 15.47'de sonlandı. Michael Corleone'nin New York'a geldiğinde kullandığı havaalanı neredeyse Long Island'ın sonlarındaydı. Burası bir zamanlar özel bir havaalanıydı. Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hükümet kontrolünde tutulmaktaydı. Birkaç yıl önce artık uçmayan Nick Geraci burayı Corleone ailesine ait ya da onlar tarafından işletilen uçakların inebilecekleri şekilde düzenlemişti. Michael Geraci'nin beklemekte olduğu hangara doğru uçağı ilerletti. Kapıya 50 metre kala durdu. Geraci tek başına asfaltı boydan boya yürüdü. Al Neri dışarı çıktı ve onun üstünü aradı. Geraci derin bir nefes aldı ve merdivenleri tırmandı. Geraci Neri'ye o kapıyı açık bırak dedi. Neri kafasını sallayarak ona onay veren Michael'a baktı. Neri kapıyı açık bıraktı ve kendisi de hemen dışına çıkarak beklemeye başladı. Michael yani şimdi ikimiz arasındaki ilişki bu hale mi geldi diye sordu. Ne hale mi geldi? Michael ben senin üstünü arattırdım dedi ve sen de benimle kapalı kapılar arasında kalmak istemiyorsun. Geraci aranma konusunda hiçbir şey söyleyemem dedi. ama bundan rahatsızlık duymadım. Ve o sevimli ve becerikli Bay Alneri'nin orada bir ya da birkaç ölümcül silahla birlikte dikildiğinden eminim. Ve bu da benim sana karşı hissettiğim güveni her zamanki gibi kanıtlıyor. Sadece bunun farkına vardın mı bilmiyorum. Ancak o olaydan, biliyorsun işte, bu yana ilk kez bir uçağa girdim. Michael biliyordu, hiçbir şey söylemedi. Seyahatin bir sonraki ayağı için gereken uçuş planını doldurdu. Geraci, çocuklarımı dahi Coney Adası'na götürürken dedi, eğer yapılacak seyahatlerden herhangi biri uçan bir şeyle yapılacaksa yollarına bensiz devam ediyorlar. Eğer kapıyı açık tutabilirsek bunu kişisel bir kıyak olarak algılayacağım. Ve eğer senin için mahsuru yoksa orada oturduğun süre boyunca şu uçak motorunu durdurabilirsen çok sevinirim. Michael Dick Geraci'nin titremeleri olduğunu işitmişti. Ama bu nöbetlerden birisine ilk kez şahit oluyordu. Durumu tahmin ettiği kadar kötü değildi. Michael formu doldurup kuleye vermesi için nereye doğru fırlatırken aradaki farkı paylaşacağız dedi. Sen kapıyı açık tutacaksın, ben de motoru durdurmayacağım. Geraci gerçekten de Michael'ın nereyi almadan havalanacağını mı düşünmüştü? Kapı açıkken mi? Michael her ne kadar titreme nöbetleri olsa da hala iyi bir vücut yapısına sahipti ve eğer isterse Michael Corleone'ye beyin travması geçirtebilecek kadar kuvvetliydi. Michael bir zamanların resmi ağır siklet boksörü olan birisiyle kapalı bir yerde bulunmayı göze alabilecek kadar kayıtsız mı görünüyordu? Geraci tamam diyerek söyleneni kabul etti. İzin ver bir tek şunu söyleyeyim. Bu sadece senin bilmeni istediğim bir şey. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden dosdoğru söyleyeceğim. Tekrar Küba'ya dönebilmemiz için bir pazarlık yaptım. Her ne kadar Geraci'nin söyledikleri onun açısından hiç de yeni şeyler değilse de Michael'ın yaşadığı şaşkınlık gerçekti. Konu tek gözlü Yahudi CIA ajanından gelen teklif ya da bir grup federal ajan ve gözü dönmüş Rottweiler'lar tarafından korunan etrafı parmaklıklarla çevrili New Jersey'deki arazi değildi. Üzerinde durulan noktalar Sicilyalı paralı askerlerle bir zamanlar zengin olan, kendi farklılıklarının üstesinden gelen, dil, kültür, dürtü ya da başka her ne derseniz, haksızlığa uğramış Kübalılardan oluşan patlamaya hazır ekip ve yaşanan şanssız bir olay. Geraci'nin adamlarından biri Toledo, Ohio'da tekrar sağlığına kavuşmuştu da değildi. Tüm bu insanların tek bir adamı öldürerek sonunda herkesçe istenen sonuçlara erişebilmek umuduyla iki ya da üç kişiden oluşan suikast ekipleri halinde adaya sinsice girmelerine sadece birkaç hafta kalmıştı. Michael'ı şaşırtan şey her şeyi ona anlatan kişinin Nick Geraci oluşuydu. Geraci sözlerini bitirdiğinde Michael sen ne zaman bizim adımıza bir pazarlığa oturduğunu söylesen dedi, senin ne söylediğini tam anlamıyla bildiğimden hiçbir zaman emin olamıyorum. Bırak sen ne anlama gelmesini istiyorsan o anlamda olsun. Senin bu işten elini eteğini çektiğini biliyorum. Fakat kumarhane işinin içinde olan kişi sensin, ben değilim. Senin önünde açılabilecek fırsatları daha önceden bilmek isteyeceğini düşündüm. Ve tabii ki oluşacak rekabetten haberdar olduğundan emin olmak istedim.
Rekabet mi?
Ne için rekabet? Bak, eğer olan biten her şeyi biliyor olsaydım hemen senin yanına gelirdim. Bana New Jersey'de gerçekleştireceğim şeyin operasyonun tümünü oluşturacağı söylendi. Ancak bu aralar farklı şeyler işitmeye başladım. Söylenenleri araştırmaya başladığımda Sammy Drago'nun Tampa'da benimkine benzer bir hazırlığa girdiğini, Miami'nin güneyindeki kumsalda eğitim almaya başladığını işittim. Bu beni pek rahatsız etmedi. Ta ki benim de ara sıra kendi işlerim için kullandığım Jacksonville'deki askeri karargahın kapalı bölümlerinden birisinde 50 kadar adamın eğitim gördüğünü öğrenene kadar. O karargaha ilişkin bir şeyler öğrenmek maksadıyla temasa geçtiğim tüm adamların Carlo Tramonti ve New Orleans ile bağlantıları çıktı. Ama titreyen avuçlarını havaya açarak elbette anlamında bir ifadeyle sırıttı. Tramonti bir kukla, Drago içi boş bir beden. Tüm bunları bir araya getir. Aklına ne geliyor? Geraci sol elinin baş parmağıyla diğer parmaklarını teker teker dokunup sayarak Rosso dedi. Michael Geraci'nin bu buldum ve öğrenip ortaya çıkarttığım türü tavırların onun kendi kaynaklarını örtbas etmek için başvurduğu bir yöntem olduğunun farkındaydı. Bu kişi ya o kış Key Biscayne ile birlikte olan Vincent Forlenza ya da Louis Russo'nun ta kendisi. Michael işte orada dur dedi. Tüm bunları bana ve arkadaşlığımıza karşı hissettiğin saygıdan dolayı anlattığını biliyorum ve bunun için de sana minnettarım. Ama daha şimdiden birçok şey anlattım bile. Ben bunun bir parçası olamam. Tüm bunların seni içine attığı korkunç pozisyonun farkındayım. Ama sana söyleyebileceğim tek şey, Cleveland'daki vaftiz babandan ne işitmiş olursan ol, seni temin ederim ki bu işlerden bir an önce sıyrılmak ve komisyondaki sandalyemi senin alabilmen, dolayısıyla da benimle hiçbir ilişkileri kalmaması için elimden geleni yapıyorum. Sonuca çok yaklaştım, çok yaklaştık. Sen ve ben aynı şeyi istiyoruz. Bu diğer ailelerden herhangi birisiyle sorun yaşamak için korkunç bir zamanlama olur. Michael Geraci'nin kafasının onaylamak için mi yoksa hastalıktan mı titrediğini anlayamadı. Geraci oradan ayrılmak için ayağa kalkarken bu konuda senin onayını almak zorunda olmadığımı biliyorum dedi. Sadece bunun tam tersinin olmasını engellemeye çalışıyorum. Sanırım senin lanetinden korkuyorum. Michael bunu korkakça atılan bir savunma adımı olarak nitelendirdi. Sana ve adamlarına Küba'da bol şans dedi. Bizden çalınan her şeye merhaba de, anlaştık mı? Geraci öne doğru eğilerek yapacağım dedi. Ve evet. Bir hafta sonra Tahoe Gölü'nde tıpkı söz verdiği gibi Joe Lucadello tek başına boy gösterdi. Oraya geldiği beş para etmez botunu Corleone limanına bağladı. Capra ve Tominieri onu karşıladı, üzerini aradı ve Michael'a sorun olmadığını ilettiler. Michael Tom Hagen'ı çağırdı ve ona Joe'nun geldiğini söyledi. Ardından Hagen yerini alana kadar bekledi ve limanın sonundaki alüminyum banka ulaşmak için çimenlik yokuştan aşağı inmeye başladı. Sonra bankın tam ortasına oturdu. Joe, Tom bana anlatmak istemiyor gibi görünüyordu dedi. Belki sen bilirsin Mike, şu pizza salonu üç kağıdını kim akıl etti? Çünkü şunu söylemeliyim ki bundan çok etkilendim. Bu Geraci'nin fikriydi ama Michael bunu Joe'ya anlatmanın kendisine herhangi bir kazanç sağlamayacağı kararına vardı. Michael bana Fausto Geraci'nin anlattıklarının doğru olduğunu söyle dedi. Joe bu beni hep şaşırtmıştır diye karşılık verdi. Senden başka hiç kimse onu böyle çağırmıyor. Michael eski arkadaşına şöyle bir baktı. Pekala evet dedi, başkaları da var. Yani demek istiyorum ki ben hiçbir zaman başkalarının olmadığını söylemedim. Sen bunu biliyordun ve... Joe Lucadello, hayır bilmiyordum, başlarda değil. Senin şu ne derler şeyini daha çok öğrendikçe dedi, şu geleneğini, benzerliğin farkına gittikçe daha çok varmaya başladım. Gizli dostluklar, sessizce edilmiş yeminler ve saygı kuralları gibi... Ancak şu anda içinde bulunduğumuz durum bizi birbirimizden ayırıyor. Senin bilmen gereken her şeyi öğrenmek için değişik yöntemlerin varmış gibi görünüyor. Ama benim iş anlayışıma göre hiç kimse herhangi bir şey hakkındaki her şeyi bilemez. Michael bu kabul edilemez dedi. Kuralları ben koymuyorum. Yine de dürüst olmam gerekirse bunun seni etkilediğini düşünmüyorum. Sen planın bir parçasısın. Birisi bu işi yaptığında projede yer alan herkesin sorunları bakımından büyük miktarda ödül alacağını söylemek hiç de yanlış olmaz. Ayrıca bizim operasyonumuz şu ana kadarkiler arasında en iyisi. Komünizme karşı verilen bu savaşta ihtiyaç duyulması durumunda dahi birkaç kişiyi kaybetmeyi göze almak istemiyorlar ve senin aldığın askeri eğitim bize büyük bir avantaj sağlıyor. Diğer planların tüm girdilerini ve çıktılarını bilmiyorum ama bu konuda değişik hikayeler işitiyorum. Hedefimizin Küba halkına demeçlerini verdiği radyo istasyonuna giderek havaya bir spreyi sıkmak, LSD diye anılan ve insanların halüsinasyon görmelerine neden olan gaz sayesinde onun saçma sapan konuşmasını sağlamak olduğundan bahsediyorlar. Adamın porolarını zehirlemek ya da ayakkabılarını derisine nüfuz edip göğsündeki kıllar da dahil olmak üzere saçlarını dökecek bir kimyasalla boyamak ve onu bu şekilde zor duruma düşürmekle konuşulan diğer şeyler arasında. Havayla temasa geçer geçmez çözünür hale gelen ilaçlarla, yüzlerce domuz ve maymun üzerinde alan testi yaparak birçok canlıyı öldürdüler bile. İşittiğim en yeni fikir ise adamın tüplü dalışa gittiği bir dönemde küçük bir denizaltıyla riflerden birisine çok güzel bir deniz kabuğu bırakmak. Deniz kabuğu bir bombaya bağlanacak ve adam kabuğu çekip almaya kalkınca havaya uçacak. Diğer bir deyişle birçok saçmalık. Biz çok açık ve net bir rotada ilerliyoruz. O komünist pisliğin icabına bakacağız. Uzun süre ses çıkartmadan bankta oturdular. Joe, pekala kararın ne dedi? Tıpayı çekmek istiyor musun? Çünkü seni temenni ederim ki diğerleri bunu yapmayacak. Bana oraya girecek ilk kişilerin bizim adamlarımız olacağı garantisini verebilir misin? Joe, garanti mi dedi? Ben kime benziyorum? Sears ve Roebuck'a mı? Her şey bir yana sana bu projedeki en iyi adamımızın senin adamın Geraç olduğunu söyleyebilirim. Olanaklarını bir araya getiren ilk kişi o oldu ve en iyi ekip de onda. Oraya gitmeye en hazır durumda olanların onlar olduğunu da söyleyebilirim. Sana karşı dürüst olmalıyım. Senin buradaki rakiplerinin bazılarının hiçbir şey yapmaya niyetleri olmamasına rağmen sadece para alıp almadıklarını merak ediyorum. Yani evet, bizim adamlarımızın oraya ilk adım atan kişiler olacaklarına tüm kalbimle inanıyorum. Fakat sana yarın sabah güneşin doğacağını bile garanti etmeyeceğim. Geraci'nin adamları oraya ulaştığında sana haber vereceğim. Sadece bir söz, kesinlikle garanti değil. Michael anlaşıldı dedi. Michael başa geçip olacakların olmasını sağlamaya ikna olana kadar aralarında Küba'ya vardıklarında neler olacağının detaylarını konuştular. Joe Küba'ya karşı harekete geçerken yanımızda bu kadar iyi bir ekiple birlikte operasyona başlayabileceğimizi hiç düşünmemiştim dedi. Bizim adamlarımızın ikinci sınıf olduklarını söylemek istemiyorum. Öyle değiller. Fakat bizim adamlarımız sadece para için çalışıyor. Eğer bir şeyler yanlış giderse parasız kalırlar, terfi edemezler ya da her ne ceza verirsen ona katlanırlar. Ama Küba'ya çıkartma yapacak olan adamlar eğer başarısız olurlarsa o adamın kendilerini öldüreceğinin bilincindeler. İşte istihbaratı bu kadar mükemmel hale getiren şey de bu. Ama ya senin adamların? Joe başını büyük bir takdirle salladı. Onlarla her iki dünyayı da ele geçiririz. Michael teşekkür etmek dışında başka ne söyleyebileceğini bilemedi. Joe gitmek için ayağa kalktı. Hagen onun için botu çözüp hazırlarken, ''Bu arada şu pizza salonu işini her kim akıl ettiyse'' dedi. ''Bu mükemmel bir fikir. Bizim de aynı türden bir yaklaşımımız olduğunu bu aşamada belirtmeliyim. Oldukça yeni bir uygulama. Bunlar en özel kişiler olarak anılıyorlar.'' Sana bunu anlatıp anlatmamam önemli değil. Çünkü inan bana bunu hiç duymayacaksın. Şirket onları ayarlıyor. Onların başarılı olduklarından emin oluyor. Ama ta ki onlara bir konuda ihtiyaç duyana kadar yıllar boyunca bu adamları tek başlarına bırakıyoruz. Benim bu konuyla uzaktan yakından alakam yok. Ama şu söyleyeceklerimi bir yere not et. Amerikan başkanının bu en özel kişiler arasından seçileceği bir gün gelecek. Tabii ki böyle bir şey olduğunda senin haberin dahi olmayacak. Michael botun uzaklaşışını seyrederken yüzünden hafif bir gülümseme dalgası geçti. Son seçimlerde Jimmy Shea karşısında seçimi kaybeden adam da dahil olmak üzere bu özel kişilerden üçünü tanıyordu. Aileden maaş alan bir senatörün oğlu şimdi Texas'ta dolanıyor ve petrol adamı olmaya çalışıyordu. Ve Peter Clemenza'nın oğlu Ray, alışveriş merkezi kodamanı. Michael Hagen'a zamanı geldi dedi. Russo'yu görmeye git. İşte sana bunu yapman için bir neden. Emin misin? Michael kafasını sallayarak onayladı. Geraci'nin adamları ya başarılı ya da başarısız olacak. Ve biz her iki olasılığa karşı da hazırlıklı olmalıyız. Joe'nun verdiği bu yeni bilgiler ortalığı biraz karıştırıyor. Fakat bizim telaşlanmamızı gerektiren herhangi bir şey yok. Sadece tüm bunlar harekete geçmemiz gerektiği anlamına geliyor. Bunun için hazır olmayan tek kişi Adalet Bakanlığındaki kanaryamız. Fakat hepimiz biliyoruz ki Billy başsavcının güvenini kazanabilmek için bize ihanet ediyor. Onun bizimle birlik olmasının kendi lehine olduğunu anlayabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Dolayısıyla evet, işe Russo ile başlayalım. Senin hazır olduğunu düşünüyorum.
Hazırım.
Bu büyük bir adım.
Tom ne kadar süredir bilmiyorum dedi ama ben bu anı bekliyordum. Uzun süredir bekliyordum.
Michael büyük kardeşinin yanaklarından öperek, öyleyse zamanı geldi. Haydi bakalım dedi. Ardından boş evine doğru ilerleyerek çimenlik tepeyi ağır adımlarla yavaş yavaş tırmanmaya başladı.
60. ayrımın sonu. Sayfa 533.